Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'in ev sahibiyim. Bugün yine bir solo bölümde karşınızdayım. İki eksiki makalemden hareketle özellikle Türkiye'de gözlemlediğim şirketlerin pazarlama anlayışı ve benim önerilerim hakkında konuşmak istiyorum. Beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur, kariyerimin büyük bir bölümü pazarlama yöneticiliğiyle geçti. Şu an masanın diğer tarafındayım. Artık ben pazarlama yöneticileriyle çalışıyorum. Bu da bazı konularda bakış açınızı değiştirmenizle yeni keşiflere yol açıyor. Örneğin ünvanlar organizasyonlarda sorumluluk alanımızı belirler, değil mi? İşte üretim müdürü üretimden sorumludur, finans müdürü şirketin finansmanından sorumludur. Geçenlerde bir müşteri ziyaretinde bende şafak attı. Kartlarda marka müdürü, ticari pazarlama müdürü titrelerini görünce düşündüm hangi işten sorumludur bu insanlar. Markanın ürünün veya hizmetinin satın alınmasından tüketimine kadar tüm deneyimi kapsadığını düşünürseniz bunun kontrolünün tek kişinin elinde olmayacağı aslında aşikar. HP'nin kurucu ortağı David Packard'ın meşhur sözünü bilirsiniz. Pazarlama departmanına bırakılmayacak kadar önemlidir diye. Burada biraz da belki marka iması var. İşte aslında bu pazarlamacının dramı. Yani şirketin en önemli varlıklarından birini size teslim etmişler. En azından adı sizin titrinizde yer alıyor. Ama sizin yetki alanınız pazarlama bütçesiyle ve bir pazarlama departmanını oluşturan insanlarla sınırlı. En önemli varlıklardan birini diyorum. Çünkü Standard & Poor's'un 500 şirket listesinde şirket değerinin %20'sine karşılık geliyor marka varlıkları. Bu sabit kıymetlerin toplamından fazla. %19 galiba sabit kıymetlerin payı. Peki pazarlama departmanının görevi ne? İşin doğrusu pazarlama departmanı veya marka yöneticisinin sorumluluğu bu deneyimin her aşamasını tanımlamak. Bunu neye göre yapıyor? Hiç şüphesiz markanın sahip olduğu özelliklerle müşterisine sunduğu fayda, değer önerisine göre yapıyor. Her şey markanın isminden ve logosundan başlıyor. Bunların markanın vaadiyle, değerleriyle uyumlu olması bekleniyor. Bu bir ürünse, işte ambalajı, hizmetse, personelin giyimine kadar görsel unsurların tasarımıyla devam ediyor. Hangi kanalda satılacağı veya işte sunulacağı, orada nasıl kullanılacağı ve tabii fiyatı, ardından iletişimi, reklamı. Bunlar pazarlamacının üzerinde bir yere kadar direkt etkiye sahip olduğu şeyler ama bir de kontrol edemedikleri var. Bir marka müdürü, markanın sahip olduğu değerleri elinden geldiğince tüm şirket elemanlarına ve paydaşlarına öğretmeye, özümsetmeye çalışır. Bunlar markanın kendi içinde tutarlı kalmasını sağlayacak tedbirlerdir. Ama bir resepsiyonistin ya da çağrı merkezi elemanının konuşmasından en tepe yöneticinin beyanatına kadar herkesin ne söylediği, ne yaptığı tüketici nezdinde markanızın hesabına yazılır. Satış temsilcisinin veya dağıtım elemanının arabayı nasıl sürdüğü, tüketicinin araç üstündeki logonuzu görüp en hafifinden kaşlarının kalkmasına neden olabiliyor. Yani demek istediğim, insanın kontrol edemediği bir sürecin yöneticisi olduğunu söylemek biraz saflık oluyor. Marka aslında sadece pazarlamacının değil, CEO'dan dağıtım kamyonundaki şoföre, şirketteki herkesin sorumluluğu. Sürecin en başına gelirsek, markanın esasını belirlemek, markayı oluşturan bütün unsurları, değerleri, kimliği belirlemek önemli. Bu da pazarlamacının işi. Ama iyi bir pazarlamacının veya iş insanının veya girişimcinin başarısının sırrı bu markayı buluşturacağı kitleyi bulmak ve onu tanımaktan geçiyor. Asıl önemli olan insan, tüketici. Marka, insanın bir ihtiyacını tatmine götüren bir araç ve bunu başardığı sürece değerli. Yani pazarlamacı da markaya değil, öncelikle insana, onun karşılanmayan veya daha iyi karşılanabilecek ihtiyaçlarına odaklanmalı. Şirketin her alanındaki çalışanların pusulası, müşteriyi, kullanıcıyı göstermeli. Ticari pazarlama yöneticisi, satış kanalının formatlarına, dükkanın içindeki teşhir alanlarına veya neyin izinli olup olmadığına değil, tüketicinin satış noktası içindeki deneyimine odaklanmalı. Satış pazarlama deyince benim aklım birçok Türk şirketindeki duruma kayıyor. Bence Türkiye'deki birçok şirket satış baskısıyla yaşıyor. Yani ne demek satış baskısıyla yaşamak? Gayet de bir her şirket satış yaptığı sürece hayatta kalır. Benim satıştan kastım biraz ittirme odaklılık. Pazarlama ise çektirme odaklıdır. Yani satış ürünü kanala ittirir, pazarlama ise onu noktadan tüketicinin çekmesini sağlamaya çalışır. Benim gözlemim Türkiye'de patronların ve şirketlerin inancı daha çok satıştan yana. Bir ürünü noktada var edersem satılır mantığında. Bu sanayinin ilk dönemine ait bir inanış. Arzın talepten kısıtlı olduğu bir zamanın zihniyeti aslında. Şimdi ise müşteri çok fazla seçeneğe sahip ve kendi ihtiyacına en uygun ürün veya hizmeti arıyor. Bu bahsettiğim satış odaklı şirketlerde pazarlamacılar hep satışa yeterince yakın olmamakla itham edilir. Yeterince pazara çıkmamakla veya pazarın yapısını anlamamakla. Eğer pazarlamacılar kendilerini sadece markanın büyüsüne kaptırmışlarsa, yani asıl dikkatlerini vermeleri gereken müşteriden değil de elinde oyuncak ettikleri markalarla meşgullerse, bu salgılara gereğince karşılık veremezler. Markanın reklam malzemelerini, mecralarını çeşitlendirmek, kalitesini, albenisini yükseltmeye çalışmak, satışçıların ateşini düşürecek promosyonlar tasarmakla bütün mesailerini ve şirketin kaynaklarını harcarlar. Tabii bu bir bağlam, bir kültür meselesi. Şirketi her yönetim birimi özelinde belirlenmiş olan birçok KPI, NVI, çeşit aylık raporlar, Excel'ler, PowerPoint sunumları yönettiği sürece pazarlamacıları suçlamak çok adil değil. Şirket eğer yönünü tüketicisine değil hissedarına döndüyse toplanıp çıkarılabilen rakamlar, dolarlar ve Türk liraları, müşteri memnuniyeti, marka sağlığı gibi muğlak kavramların önüne geçer. İdeal bir şirket insan odaklı bir pazarlama anlayışına sahip olmalı ve şirket içinde tüketicisini en iyi tanıyan kişiler pazarlama departmanını oluşturmalıdır. Pazarlama şirket içindeki belirleyici rolünü bu uzmanlık sayesinde hak etmelidir. Eğer müşteri her şeyden önce geliyorsa alınacak kararlarda onu en iyi tanıyanların sözü diğer görüşlerden değerli olacaktır. Tabii ki marka böylesi pazarlamacıların kontrolünde şirkete değer yaratacaktır. Bugün kurumsal ve büyük ölçekli bütün şirketlerde bir tüketici ve pazar araştırmaları birimi var. Ya da daha moda tabiriyle içgörü, insight müdürlüğü. Ama benim gördüğüm bu birimler tüketicilerin neye ihtiyacı olduğunu bulmaktan daha çok eldeki ürünlerin, markaların tüketicilere uygunluğunu test etmekle meşgul oluyorlar. Marka yöneticileri de genellikle yapılan araştırmalardan elde ettikleri, kendi hipotezlerini kanıtlamaya yeter gördükleri bir iki rakamı veya ifadeyi çekip tabiri caizse raporu rafa kaldırıyorlar. Oysa insan ve ürünle veya hizmetle yaşadığı deneyim her zaman odak noktası olarak kalmalı. Geliştirilecek fikirler her zaman bu deneyimin hassas noktalarıyla etkileşmeli. Tüketicilerin kaygılarını gidermeli. Uygulama aşamasında ise fikirlerin bu özelliklerini yitirmedikleri, geliştirilecek basit prototipler ve canlandırmalarla tekrar tüketiciler ile doğrulanmalı. Son paragrafta anlattığım yaklaşım insan odaklı tasarım düşüncesini özetliyor. 1960'larda Stanford Üniversitesi bünyesinde endüstriyel tasarım için geliştirilen metot, 2000'li yıllarda iş dünyası içinde bir esin kaynağı haline geliyor. İnsanların karar verme mekanizmaları üzerine yapılan çalışmalar artık çok net gösteriyor ki kararlarımızı duygularımızı aldıktan sonra aklımızla rasyonalize ediyoruz. Nörobilimci Antonio Damasio'nun sözünü hep tekrarlıyorum. Bizler hisseden düşünme makineleri değiliz, düşünen hissetme makineleriyiz. Tekrar söyleyeyim. Bizler hisseden düşünme makineleri değiliz, düşünen hissetme makineleriyiz. Yani asıl fonksiyonumuz hissetmek. Dolayısıyla duygusal deneyimi anlamaya çalışan, duygulardan hareket eden tasarım odaklı düşünme yaklaşımının popülerlik kazanması bence şaşırtıcı değil. Pazarlamacılara biraz yüklendik. Markanızı bırakın, tüketiciye bakın diyerek ama marka bırakılmaz tabii. Tüketiciyi varılmak istenen bir menzil olarak düşünürsek bizi oraya götürecek olan marka. Markalar da sahip oldukları özelliklerle insani bir kimliğe bürünüyorlar aslında. Hatta çok duymuşuzdur. O benim çocuğum gibi derler marka sahipleri. Hani arasında ayrım yapamam. Peki bu pazarlamacılar kararlarını nasıl verirler çocukları için? Her ebeveyn çocuğunu en iyi şekilde yetiştirmek ister. Daha doğrusu en iyi olacağına inandığı şekilde. Kimi bunu parasıyla yapmaya çalışır, en iyi imkanları sağladığını düşünerek. Kimi kısıtlı imkanlarıyla ama daha çok sevgi ve ilgi vererek. Ne yazık ki bir insanın yetişmesinde neyin daha etkili olduğunun bir kanıtı veya formülü yok. Zira bir çocuğun yetişmesinde, iyi bir insan olmasında, mutlu olmasında, başarılı olmasında birçok etken var. Maalesef bunların pek azı anne babanın kontrolünde. Öyle ya, DNA bile anne babadan geçen ama kontrol edilemeyen bir faktör. İyi bir okulda okutursunuz ama arkadaşlarını seçemezsiniz. En iyi giysileri, oyuncakları almak belki çocuğun arkadaşları tarafından kıskanılmasına ve izole edilmesine sebep olur. Beslenmesine dikkat etmek iyidir ama dışarıda ne yediğini kontrol edemezsiniz. Her pazarlamacı da markası için en iyisini yapmak ister. Ancak bunun da bir formülü yoktur. Çok para harcamak da, her yerde bulundurmak da, herkese duyurmak da markanın sağlıklı büyümesini garanti etmez. Harcayan bir marka için çok kaliteli görünümlü bir ambalaj bazen fiyat algısını çok yukarı çektiği için tüketiciyi itebilir. İyi bir medya bütçesi, doğru mecralar ve doğru ekran malzemesi olmadan hedef kitlesine erişemez. Tüketicide ilgi ve güven oluşturmadan marka bir kol mesafesinde bile olsa raftan alınmaz. Öyleyse biz de evrensel değerlerle yetiştirelim markamızı. Empati yapsın, dürüst olsun, bilinçli ve kendisiyle barışık olsun, çalışkan olsun, sorumluluk sahibi olsun. Şimdi diyeceksiniz ki, abi sen de lafı eviriyorsun, çeviriyorsun, hep empatiye, evrensel değerlere getiriyorsun diye. Ama doğrusu bu. Medeniyetin gelişmişliğin temelinde evrensel değerler var. Ne diyorduk? Empati yapsın diyorduk. Yani tüketicilerin kararlarını, duyguları aldıklarını söylüyoruz. Herkes ihtiyacı için tüketiyor ama bunlar fiziksel olmaktan çok duygusal ihtiyaçlar. Marka tüketicilerin gerilim noktalarını, onların neyin endişelendirdiğini anladığını iletişiminde göstersin, onları sunduğu çözümlerle rahatlatsın. Dürüst olsun, yani reklamında, iletişiminde bulunduğu vaatlerini gerçekleştirsin. Gerçekleştiremeyeceği vaadi vermesin. Bir süre geçtikten sonra tasarruf etmek için veya nasıl olsa fark edilmez diye bazı faydaları, katkıları içeriğinden eksiltmesin. Ucuzlarıyla değiştirmesin, kalitesinden ödün vermesin. Bilinçli ve kendiyle barışık olsun. Yani sahip olduğu değerlerin farkına varsın. Kendini olduğu gibi sevsin, güçlü ve zayıf yönleriyle. Sahip olmadığı şeylere sahipmiş gibi, içinde olanları yokmuş gibi göstermesin. Tüketici sağlığına zararlı olmadığı sürece tırnak içinde kusurlarını, örneğin içinde şeker katkısı varsa, örtmeye çalışmasın. İçi dışı bir olsun. Çalışkan olsun, yani stoksuz kalmasın, mesai saati dışında diğer müşterisini geri çevirmesin, müşterilerini tatmin etmek için gayret etsin, hatalarını telafi ederken başarılarını da duyursun. Yaptıklarıyla yetinmesin, kendini hep geliştirsin. Sorumluluk sahibi olsun, yani çevresine ve kendisini destekleyenlere karşı sorumluluklarının bilincinde olsun. Sürdürülebilir bir kalkınma için elinden geleni yapsın. Bunu dostlar görsün diye değil, varlığının buna bağlı olduğunun bilincinde olarak yapsın. Bütün bunlar başarılı bir çocuk, marka yetiştirmek için benim önerilerim. Bence bu prensiplere sadık kalınırsa o marka tutunur, uzun ve sağlıklı bir ömrü olur.
Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.